Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Burak. Merhaba, iyi akşamlar.
İyi akşamlar hocam. Hayırdır, neredesiniz böyle tahtalar falan?
Muayenehanedeyiz. Nerede olacağız? Sabah 8'den beri buradayım ben bugün.
Kolay gelsin hocam.
İnşallah
Zor bir günün ardından güzel bir yayınla o zaman bitirelim bugün zor
inşallah.
gününüzü.
Bu Kara Tahta serisini zaten uzun zamandır düşünüyordum Burak ben. Kendi kanalım için de çekmeyi düşünüyordum. Hatta bunu önceden çektim. Güzel oldu. Ben de izledikten sonra bir 14-15 dakikalık video çekmiştik. Güzel oldu yani. İnşallah güzel olur. Anlatabilir mi yani? Bir
Çok
sıkıntı
güzel.
yok.
Şu anda Clubhouse'dan da canlı yayındayız. Sesi veririz oraya. Hani görmek veya görsellik isteyenler YouTube'a gelebilir. Bilgi verelim. Yayının kaydı YouTube kanalımızda tabii ki olacak. Merak etmeyin. Tabii ki Operatör Doktor Berk Karataş'ın kendi kanalı da var. Orada da ayrı bir video olacak. Hocamız baya baya hazırlanmış. Yani böyle o kadar güzel yazısı var ki kıskandım zaten. Onu söylemiştim. Ben
Bak
şimdi
benim
hocam.
yazım normalde kötüdür Burak. Çok
Öyle
kötüdür.
mi?
Nasıl yazdım biliyor musun? C, I, N, S, E, D öyle yazdım. Şimdi göreceksin yazımın ne kadar kötü olduğunu.
Tamam.
Biraz.
Şimdi hocam şunu hemen yayına başlamadan şunu bir sizden duymak istiyorum. Nasıl bir seri planlıyoruz? Ne yapacağız? Hangi günler olacak? Amacımız ne? Bunu bir sizden alalım sonra söz hem tamamen sizde hocam.
Şimdi her pazartesi yapalım diye konuşmuştuk. Toplam 6 bölüm yapacağız. İşte sertleşme bozukluğu, erken boşanma, kısırlık, infertilite, evlilik ve cinsellik, travmatik mastürbasyon sendromu hep bunlardan bahsedeceğiz. Kara tahta üzerinde hepsini anlatmaya çalışacağım. Bakalım inşallah iyi olacak. Yani her
Hocam bir şey söyleyeyim.
buradayız.
Yayın boyunca, yayınlarımız boyunca bir soruya cevap vermemenizi istiyorum. Vermesinler. Çünkü ben Haydar Düben'i de eskiden okurdum ki güzel yazıları vardı. Hep aynı soru geldi. Kaç santim, kaç santim? Bu soru hariç her şeye cevap veriyoruz hocam. Anlaştık mı?
Hep canlı
İnatla
yayınlara
bu soru...
geliyor. Biz alışkınız merak etme. Her
Sizde
canlı
de
yayınlara
geliyordur.
sorar hocam kaç santim diye. Bana
Ha.
yetecek kadar santimetresi var. Sıkıntı yok.
Tamam hocam söz sizde. Ben tamamen yayını veriyorum. Arkadayım ben de dinliyorum.
Tamam. Şimdi bugünkü ilk serimiz sertleşme bozukluğu. Şimdi özellikle böyle yapmak istedim. Hani benim kendi kanalımda sertleşme bozukluğu ile ilgili 20'ye yakın video var zaten. Hepsi böyle çok detaylı. Yani şuradaki konuların her birinin başlığı adı altında yaklaşık 10'ar dakikalık videolar var. Fakat tabii işin o teorik kısmı yani öyle performans anksiyetesi olan girip 10 dakika boyunca o videoyu izleyebilir. Ben burada şunu yapmaya çalıştım. Bana hastalar geldiği zaman genel olarak bunları anlatıyorum. Yani bir 10-15 dakikalık bir konuşma yapıyorum. Bazen tabii konusu yani hani bilinçaltı problemi varsa bundan bahsediyorum. Tabii ki bu taraftan bahsetmiyorum. Ama genel olarak hastalara anlattığım gibi anlatmak istedim. Daha pratik, daha akılda kalıcı. Şimdi sertleşme bozukluğunun 4 tane ana nedeni var. Fizyolojik, psikolojik, bilinçaltı, davranış bozukluğu. Şimdi fizyolojik ile davranış bozukluğu genellikle organik sertleşme bozukluğu diye geçer. Psikolojik ve bilinçaltı da psikolojik diye geçer. Şimdi bunları bir kere hasta ilk geldiği zaman ben konuşurken 15. 20. dakikada az çok ayırt etmeye başlıyorum. Mesela psikolojikten başlayalım. Şimdi burada şöyle bir şey var. Fizyolojik kısmı işin %90. Önce onu söyleyeyim. Bu kısım çok daha az. Ama gençlerde özellikle travmatik mastürbasyon sendromunun yoğun olmasıyla davranış bozukluğu adı altında sertleşme problemi olur. Biraz sonra anlatacağım. Şimdi psikolojikten bahsedelim. Tabii günümüzde psikolojikle ilgili bir sürü sıkıntı var. Yani iş problemi, eşle ilgili problemler ya da birçok problem bunların hepsi depresyon ya da hayatla ilgili sıkıntılar zaten sertleşme sorunu yapabilir. Bunu biliyoruz. Burada performans anksiyetesi çok önemli. Ne performans anksiyetesi? Bunu mutlaka ayırt etmemiz lazım. Şu bir örnek vereyim. Örneğin kişi mastürbasyon yaparken sertleşme bozukluğu yok. Ama eşiyle birlikteyken ya da partneriyle birlikte sertleşme bozukluğu var ise o zaman buna performans anksiyetesi diyoruz. Yani eğer sertleşme duruma, kişiye, yere göre değişiyorsa biz buna performans anksiyetesi diyoruz. Ya da işte eşiyle bazen var, bazen sertleşme sorunu yoksa o zaman durum fizyolojik ya da davranış bozukluğu ya da bilinçaltı olamaz, psikolojiktir diyoruz. Bu oldukça önemli. Bunu ayırt etmek lazım. Çünkü bunu saptadığımız anda şu tedavilerin hiçbirisinin bir anlamı yok. Şimdi bilinçaltı çok önemli. Bazen bazı kişiler der ki sertleşme bozukluğum bir anda başladı ama niye başladı bilmiyorum. Ben kendi hastamdan bir örnek vereyim. Zor hastaydı. Mesela evlendiği gün sertleşme bozukluğu oldu hastamızın. Gece ilişkiye işte geldik gecesinde ilişki yaşayamadı, sonra yaşayamadı. Sonra yanımıza geldiğimizde konuştuk, nasıl oldu? Ya hocam işte ben 3-4 gün önce, 5 gün önce, 6 gün, 10 gün önce hiçbir sorunum yoktu. Evlendiğim gün böyle bir sorun başladı diye. Şimdi tabii bu konu cinsel terapiste ilgilendiriyor. Cinsel terapist arkadaş hipnoz yöntemiyle şöyle bir şey buldu. Küçükken işte 9-10 yaşlarındayken leğende kız ablası onu yıkarken penisine vuruyor. Diyor ki ulan diyor bu çok küçük diyor. Büyüyünce evlenince bu hiçbir şeye yaramayacak diyor. Tabii çocuk aklıyla bilinçaltına alıyor. Bilinçaltına aldıktan sonra bu bir hipnoz oluşturuyor. Evlenince de ortaya çıkıyor. Hani o filmlerde söylediğimiz CIA ajanları falan böyle hipnoz olaylar falan bunlar gerçek olabilir. Şimdi bu psikolojik ve bilinçaltı sorunlarıyla daha çok tabii cinsel terapistler ilgileniyor. Biz genellikle görevimiz bu tanıyı koyup onlara göndermek. Şimdi davranış bozukluğu çok önemli. Bence son zamanlarda çok artan bir şey ve artmaya da devam eden bir şey. Neden? Çünkü davranış bozukluğunda iki şeye dikkat edilmiyor. Bir cinsel döngü, bir de travmatik mastürbasyon sendromu. Şimdi cinsel döngüyle ilgili şöyle bir daha önceden de yaptığım bir video var. Şimdi şöyle bizim cinsel istek gelir erkekte ve erkekte cinsel istek bir anda gelebilir. Kadınlar gibi değil. Cinsel istek gelir, işte penis vajin içine girer, zevk alır, orgazm olur, boşalır. Şimdi burada sıfırdan başlarız, sıfıra döneriz. Şimdi 18 yaşında birisinin tekrar yükselmesi 30 saniye sürebilir. Ama işte 50 yaşında 20 yıllık evli birisinin yükselmesi 4-5 gün sürebilir. Burada mesela bir kişi haftada 2 kez mastürbasyon yapıp 2 kez eşiyle birlikte oluyorsa burada cinsel döngüsüne aykırı davranıyor demektir. İşte 30-40 ile 50 yaşlarda birisi. Dolayısıyla sıkıntılı. Ya da mesela 3 tane farklı partneri vardır. Her gün birlikte oluyordur. Bu da cinsel döngüsüne aykırı demektir. Bunu da saptamak lazım. Yani ben kişilere mutlaka haftada eşinizle ya da partnerinizle kaç kez ilişkiye giriyorsunuz, kaç defa mastürbasyon yapıyorsunuz ya da yapmıyorsunuz diye soruyorum. Buna uyumlu davranılmıyor. Son zamanlarda en çok gördüğüm şeylerden bir tanesi. Travmatik mastürbasyon sendromu başlı başına bir dert. Zaten bizim bir şeyimiz olacak, konumuz olacak. Özellikle gençlerde çok yaygın. İşte porno film izleyerek devamlı mastürbasyon yapmak vesaire gibi. Ama buradaki konu sürtünerek özellikle mastürbasyon yapmak. Çünkü sürtünme sırasında orgazm olabilmek için vücudun sertliğe ihtiyacı yok. Bunu 13-14 yaşından itibaren yapmaya çalışan, yapan gençler bir süre sonra ilişkiye girmeye kalkınca tabii yani penisin sertleşip bir yere girmesi lazım. Ama bu böyle alışmadığı için, devamlı sürtünerek yaptığı için sertleşmesi olmuyor ve sonuçta şöyle geliyor, benim sertleşme bozukluğum var diyor. Ama altta yatan sebep travmatik mastürbasyon sendromu. Şimdi bunları ayırt etmek oldukça önemli. Ha, bunların hiçbirisinin olmadığını düşündük. O zaman fizyolojik, ki benim esas işim bu. Fizyolojik 4 tane sebep var. Vasküler, sinirsel, hormonsal, ilaçlar, diğerleri diye. Vasküler sebep en çok %70. Diğerleri sıralanıyor. Mesela ilaçlarda bu oran %10. İlaçlarla ilgili bir şey söyleyeyim. Bir antipsikotik ilaçlar. Bir de hipertansiyon ilaçları. Bu iki ilaç grubu sertleşmeyi azaltabilir. Buna dikkat etmek lazım. Yani eğer bir kişide şunlar yoksa ilk soracağımız şey sen hangi ilacı kullanıyorsun olabilir. Hormonsal nedenler. Mesela bir örnek vereyim. Guatr bezi. Guatr bezimizin az ya da çok çalışması sertleşme bozukluğuna yol açabilir. Testosteronla ilgili birkaç bir şey söyleyeyim. Bununla ilgili de böyle geniş bir videom var. Testosteron hormonunun düşüklüğü ya da yüksekliği direkt sertleşme bozukluğuyla ilgili değildir. Yani kısacası testosteronu çok düşük olan birisi her gün ilişkiye girebilir, hiçbir sorun yaşamayabilir. Ama testosteronu düşük saptarsak düzeltmek bizim görevimiz. Sinirsel dediğimiz şey bu sinirlenmekle ilgili değil, sinir hasarı. Bu da yaklaşık %5, bu da %5 gözüküyor. Sinir hasarı en çok nerede oluyor? Prostat kanseri ameliyatlarından sonra oluyor. Kazalardan sonra oluyor. Bel fıtığı ameliyatlarından sonra oluyor vesaire gibi. Tabii bizim esas konumuz vasküler ki zaten tedavilerimiz de hep vasküler sisteme yönelik. Vasküler sorunların en önemlisi şeker hastalığı. Şeker hastası olan bir kişi diğer kişilere göre sertleşme kaybı olabilme ihtimali 4.1 kat daha fazla. Kalp damar hastalığı olan kişilerde bu oran 5 kat kadar fazla ve prostat ameliyatı olan kişi, yani prostat hastalığı olan kişilerde de 2.9 kat daha fazla. Temel sorun bunlar. Tabii vasküler nedenler arasında şişmanlık, sigara, alkol vesaire bunların hepsi de geliyor. Ama ana neden bu ve şu anda sertleşme bozukluğu olan hastaların neredeyse yarısı şeker hastası durumda. Burada Dünya Sağlık Örgütü bir şey paylaştı. 2025 yılında 325 milyon kişi, yani dünya nüfusunda cinsel olarak aktif erkeklerin yaklaşık %10'u sertleşme bozukluğu olacakmış diye. Ve çok enteresan, şu anda 300 milyon civarında, bunların %90'ı da doktora gitmiyor. Yani biz şu anda 300 milyon kişi varsa 270 milyonu doktora gitmiyor. Bu işi kabul etmiş durumda. Biz 30 milyonla uğraşıyoruz sadece. Bu da önemli. Utanmadan doktora gitmek lazım. Ben diyorum, gözünüz hasta olduğu zaman doktora gidiyorsunuz. Bu da bir organ. Hastalandığı zaman mutlaka doktora gitmeniz lazım. Şimdi vasküler sorunlardan bu. Şimdi şurası çok önemli. Şunu ben hep yapmaya çalışıyorum. Bir spor ama herkes kendi kendine yapabilir. Bizi izleyenler de yapabilir. Sertliğinizin hiç sertlik olmaması 10 üzerinden 0. Tam sertlik olması 10 üzerinden 10. Penisi böyle kaldırıp zar zor vajinaya ite kaka, işte eşinin de yardımıyla girmek 10 üzerinden 5. Daha doğrusu siz eğer ilişkiye girebiliyorsanız skorunuz 5'in üzerinde, giremiyorsanız 5'in altında. Bu skorlama çok önemli. Biz her şeyi bunun üzerine göre planlıyoruz. Buradaki iyileşmeler, gerilemeler, ne yapacağımıza buna göre planlıyoruz. Şimdi kabaca tabii şey kısmı bu, sebepler kısmı bu. Peki biz ne yapıyoruz? Dedim ki çoğunlukla zaten tedaviler, 5 tane tedavimiz var alt üstü şu anda. Damarsal sistem üzerine etkili. Neden damarsal sistem? Onun da sebebi şu. Şimdi penisi şöyle düşünelim. Bir havuz gibi düşünün. İki tane çeşmesi var şöyle. Altta da bir sürü gideri var. Problem burada başlıyor zaten. Evet, iki tane atar damarımız var ama birçok toplar damarımız var. Şu andaki sistemde toplar damara herhangi bir müdahale yapamıyoruz. Yani buradaki bozuklukları tedavi etme şansımız yok. Bizim konumuz atar damar. Atar damarların kan akışını arttırabiliriz, genişletebiliriz, yeni damar oluşturabiliriz vesaire. Ama birinci sorun, yani fizyolojik sorun olan bir kişide ilk yapılması gereken şey hayat tarzı değişikliği. Şöyle örnek vereyim. Mesela dedi ki bir kişi, benim sertliğim 10 üzerinden 6. Hayat tarzını değiştirirse bu 7 olur. Yani sigarayı bırakırsa, alkolü bırakırsa, kilo verirse, şekerini kontrol altında tutarsa, İşte prostatla ilgili tedavisi olursa, kalp damar işte tansiyon ilacını düzeltirse vesaire, burada bir %10-15'lik arasında artış olur. Ama 8-9-10 olur mu? Olmaz. Onu nasıl yapacağız? Onu da o zaman bu tedaviler gündemde. Burada da en önemli konu ilaç. İlaç tedavisi. İlaç tedavisi hem tanı hem tedavidir aslında. Neden böyle? Şimdi şöyle, ilaçların yaptığı şey penise giden kan akımını arttırmak. Eğer kişide atar damar sorunu varsa, yani gelen kanla ilgili sorun varsa, o zaman ilaç başarılı olacaktır. O zaman zaten sorunu da çözmüş olursunuz. Tedaviyi de yapmış olursunuz. Peki sadece ilaçla mı tedavi edebiliyoruz? Hayır, bazı hastalar biliyorsunuz ilaç kullanamıyor. Özellikle kalp ritim bozukluğu olan hastalar, yeni yaşta olan hastalar, bazen ilaçların yan etkileri oluyor. Bir de ilacın şöyle bir sıkıntısı var. Bugün 5 mg aldınız, yarın 10, öbürsü gün 15, öbürsü gün 20. Giderek doz artacak ve bir süre sonra etkisiz hale getirecek. İşte onun için şu üçlü tedavi çıktı. Şok dalgısı, PRP vakum yaklaşık 5 yıldır yapılıyor. Tabii burada ana tedavi şok dalgısı. PRP ve vakum tedavisi buna ektir. Son zamanlarda çok görüyorum, sadece PRP tedavisi yapılıyor bazen. İşte 10 seans, 15 seans gibi. Şu anda bilimsel olarak uygun değil. Sadece şok dalgasına ek olarak yapılır ve baş oranı %30 arttırır. Yani eğer bir örnek vereyim yine, sertleşme ilaçla sertleşmesi, ilaçsız sertleşmesi 10 üzerinden 6 hastanın ilaç aldı. Ne oldu? 10 üzerinden 9 oldu. Gayet güzel. Bizim amacımız şu tedavi, yani şok dalgası PRP vakumu yaparak acaba ilaçsız 7-8 yapabilir miyiz? İlaçlı halde olması biraz zor. İlaçsız 7-8 10 üzerinden yapabilir miyiz? Hedefimiz bu. Bu çok büyük bir avantaj. İlaç kullanmasını geciktiriyoruz. Yıllar geçiyor. Daha ilaca ne kadar çok geç başlanırsa o kadar iyi. Dolayısıyla bu şok dalgası PRP vakum tedavisi uygulanması önemli. Tabii bu şok dalgası PRP vakum tedavisi ne yapıyor? Hem gelen kan akışını arttırıyor ama en önemlisi damarlarda genişlemeye, özellikle atar damarda genişlemeye neden oluyor ve yeni küçük kılcal damarları oluşturuyor. Ve penis içindeki kök hücreleri aktive ediyor. Bunlar da tabii kas ve sinirler üzerinde onarım sağlıyor. Gördüğünüz gibi gene venöz sisteme bir etkisi yok. Peki kişi, şöyle bir devam edelim. Kişinin 10 üzerinden 4, yani ilişkiye giremeyecek şekilde sertleşmesi var. İlaç aldı, ilaç aldığı zaman da aynı. O zaman ne yapacağız? O zaman Doppler diye bir testimiz var. Bu Doppler testini yapacağız. Şimdi Doppler testi de çok önemli bir test. Bu da çok bence ticari amaçlı kullanılıyor. Bir kere bir, bizi dinleyen herkesin bilmesi gereken şey, ilaçtan fayda görüyorsanız Doppler testi olmaz. Doppler testine niye bakıyoruz? İlaç verdik, kan akımı arttırdık ama gene sertlik olmadı. O zaman burada bir kaçak var mı diye bakıyoruz. Eğer Doppler testinde venöz kaçak var ise bunun tek çözümü protez. Başka bir yolu yok. Yani şu anda venöz kaçağın tek çözümü protez. Arada tabii Doppler testini iğneyle yapıyoruz. İğne tedavisi var. Yani kişilerin kendi kendilerine ilişkiden bir 10 dakika önce yaptıkları iğne tedavisi var. Bu tabii çok sürdürülebilir bir şey değil. Hastalar genellikle %60 oranında ilk 6 ay içinde terk ediyor. İğne tedavisi olan başladığımız hastalar yine protez için aday oluyor. Şurada SPF tedavisi var. Bu aslında bir yani teknik olarak halk arasında bilinen kök hücre tedavisi. Çok uygun hasta bulmak lazım. Özellikle şu prostat kanseri ameliyatlarından sonra sinir hasarı olanlarda %60 oranında başarı oranı var. Gerçekten çok faydalı. Bir de ilaca rağmen sertlik olmayan ama atar damar sıkıntısı olan hastalarda çok dalgası PRP vakum, kök hücre ve ilaç hepsini birlikte yapıldığı zaman oldukça başarılı oluyor. Protez dediğimiz tedavi mutluluk çubuğu halk arasında bilinen. Bu son çare. Artık sistemi yok ediyoruz. Biz yeni bir sistem yapıyoruz. Bununla ilgili videolarımız var. Tabii Burak dediğim gibi yani her biriyle ilgili en az 10-15 dakika videom var. Ama genel olarak benim anlatacağım şeyler bunlar. Şurası çok önemli. Yani kişilerin kendi kendine skorlaması, ilk ilaç denemesi, ilaçla olmuyorsa Doppler yapmak, Doppler'de venöz kaçak varsa protez yapmak. PRP tek başına uygulanmaz. Şok dalgasıyla birlikte mutlaka yapılır. Gittikleri merkeze bunu mutlaka sorsunlar. Onun dışında travmatik mastürbasyon sendromu önemli. Yapan arkadaşlar varsa derhal terk etsinler. Bizim bununla ilgili güzel bir programımız var. BODEP programı diye, uzaktan eğitim programımız. Ona da katılabilirler. Benim söyleyeceğim bu kadar Burak.
Çok güzel bir şey, çok güzel bir sunum oldu. Her şeyin bağlantısını görmüş olduk açıkçası. Ben notlar da aldım önümde. Sorular da geldi, onları soracağım. Yalnız şunu anlamama izin verin hocam. Bir dediniz ki işte dünyada birçok insanda, göremiyorum tahtayı bir bakayım. Yaklaşık 325 milyon insanda bu sorun var, sertleşme sorunu. Ve bu sorun üzerine de doktora gitmekten kaçıyorlar. Bu benzeri bir de şeyde oluyor. Mesela psikolojik sorunları olanlar gitmiyor. Bunu bir bence zayıflık olarak görüyorlar. Yine benzer bir durum var hocam erkekte. Yani bunu kabullenememe, zayıflık olarak görme sebebi bu olabilir mi? Yoksa artık gelmeye başladılar mı?
Yok, şimdi şöyle, bunun şeyleri yapılmış, istatistikleri yapılmış. Niye doktora gitmiyorlar? Bu %90'ın zaten %40'ı bir çözüm olmadığını düşünüyor. %20'si, 30'u artık cinsellikten el ayak çekmiş oluyor. Yani 70 yaşında, hani Türkiye'de amcalarımız cami derneğine üye oluyorlar. Yani hani utangaçlık var ama yeni jenerasyonda çok yok, onu söyleyeyim. Yani benim çok fazla 30 yaşlarında, 20 ile 30 yaş arasında hastam var. Onlarda çok büyük problem yok. Bir de bence kadınlar da uyandı. Neden uyandı? Hani bir şekilde YouTube'a giriyorlar, video izliyorlar. Bana da gelen mesela şöyle söyleyeyim. 10 gelen hastanın 2 tanesinin eşi randevu almış oluyor.
Çünkü kadın onlar... geliyor yani diyor. Eşimde böyle bir problem var. Bunu çözmemiz lazım diye kadın mı geliyor?
Kadın eşini yönlendiriyor bana.
Çok güzel.
Yani diyor ki ben sizi diyor eşim buldu diyor. Adam yine araştırmamış da bu erken boşalmada çok oluyor. Erken boşalmayı erkeklerin kabullenmesi çok zor. Bak şimdi burada 320 milyon dedim ya, bunu sen 3'te çarp, erken boşalma 1 milyar.
Oo, tabii bu direkt kadını etkileyen bir şey. Kadın zevk de alamıyor, evet, haz da alamıyor. O yüzden tedavi olması
yani için özellikle biliyorlar. Yani bu serdeşim bozukluğunu bir şekilde insanlar hastalık olarak kabul ettikleri için hani hasta böyle diyorlar. Ama erken boşalma kontrol edilebilir bir şeydir. Önümüzdeki hafta erken boşalma konumuz var. Erken boşalma kontrol edilebilir bir şey olduğu için, tedavi edilebilir olduğu için kadınlar da biraz uyandı. Yani ama bizim sayemizde, ama başkalarının sayesinde biraz uyandı.
Şimdi şu çok ilginç hocam. Yani testleri, Doppler testini ben duymamıştım açıkçası. Bu konularda araştırma yapan biriyim. Çok ilk defa öğrendim ben de sayenizde. Burada protezden bahsettiniz, dönüşümden bahsettiniz. Sorularımı ben aldığımda siz oturun hocam. Yani yorulmayın tahtanın önünde. Ona gerek olmayabilir diye düşünüyorum. Onun dışında hocam bir yaş aralığı var mı? Mesela az önce 70 yaşından bahsettiniz. Yani erkeklerin aktif cinsel hayatının özellikle sertleşme konusunda mesela yaşlandıkça sertleşme düşüyor mu?
Tabii. Yaşlandıkça vasküler sorunlar. Mesela bu vasküler sorunlara dedim ya, şeker hastalığı, kalp damar hastalığı, prostat hastalıkları, yaş, yaşlandıkça sertlik düşer. Ondan sonra işte sigara, alkol böyle devam ediyor. Burada 50 tane şey sayarım da en önemli şeyler bunlar. Ama yaşlandıkça sertleşme sorunu oluyor. Yani şöyle düşün bunu. Şimdi 20 yaşında adam çıkıyor haftada iki defa profesyonel maç yapıyor 90 küsür dakika. 40 yaşında yapamaz bu işi.
Aynen öyle.
Onun için de milyon dolarları terk edip futbolu bırakıyorlar. Yoksa kimse futbolu bırakmaz. Aynı mantık yani. Şimdi sen her gün haftada 3 gün ilişkiye girebilecekken 30 yaşında ya da 20 yaşında 50 yaşlarda bu haftada bir düşüyor. Tabii burada normal diye bir şey yok ama Burak. Yani tıbbın beklentisi var. Yani şimdi sen her gün 50 yaşındasın diyelim. Her gün ilişkiye giriyorsun. Mutlusun. Bize ne? Tıbba ne?
Aynen.
Hiç ilgilenmez. Ama şöyle, sen 50 yaşında ben her gün ilişkiye girmek istiyorum dersen, o zaman biz müdahale ediyoruz. Diyoruz ki olmaz. Beklentimiz bu değil. Beklentimiz haftada bir sağlıklı ilişkiye girmen. İkisinin arasındaki ayrım bu. Ya cinsellikte zaten normal diye bir şey yok. Yani tıbbi olarak bazı normaller var ama bizim daha çok beklentilerimiz var. Nedir beklentimiz? İki kişinin sağlıklı, birbirini seven iki kişinin işte bir araya gelip işte sevişme, ön sevişme yapması, sonra penis vajen içerisinde olması, işte abi o da mesela beklenti ama bu da normal değil. Adamlar hiç mesela penis vajen ilişkisinde bulunmuyor. Oral seks diye bir şey var. Yani oral seks yapıyorlar, mutlular. Bize ne?
Hah, bunu da yani mesela bu da... çiftler var, mastürbasyon yapıyorlar, farklı şey. O da onların hayatı. Ama burada eğer kişi
mutlu
diyorsa,
mutlularsa sorun yok.
Hah. Ben mutlu değilim. Şimdi bazı gençler bu işin ciddiyetini anlamıyor. Trollerlerin çoğu da liseli büyük ihtimal. Şöyle, bu niye o kadar ciddi? Siz zaten görmüşsünüzdür. Evliliklerin dahi bitmesine yol açabilecek bir ciddiyette. Birçok ilişkiyi sonlandırabilecek bir şey. Sonuçta cinsellik evliliğin en önemli parçalarından birisi. Sonuçta bu gençler şöyle düşünürse daha iyi anlayacaktır ciddiyeti. Annenizle babanızın bu türlü sebeplerden boşanmasını ister miydiniz? Kimse istemezdi. O yüzden bunların bir çözümü var. Tıp bize çözümler sunuyor. Bunları utanmadan ve ciddiye alarak konuşmamız gerekiyor bence.
Bak şöyle söyleyeyim Burak sana. Şuraya yazayım. Evliliğin %30'u samimiyet, %30'u bağlılık, %40'ı şehvettir. Yani ne demek? İlişki işte. Şimdi yani, eğer ortada bu olmazsa büyük problem var. Şu anda evliliklerin istatistik kurumunun açıkladığına göre %50'si bir yıl içinde bitiyor.
%50'si evliliklerin.
Evet. %50'si bir yıl içinde. Hatta bugün geyini yapmıştık biz kendi aramızda. Dedik ki yani bir şirket var %50 ihtimalle batacak ama güle oynaya açıyorsun şirketi.
Çok büyük yani, bir rakam ya.
Evli kurumu da böyle. Bu dünyada çok daha fazla. Bazı ülkelerde zaten evlilik yok artık. Yani evlenmiyor insanlar.
Aynen.
Bunları incelendiği zaman çoğunun cinsel problemi olduğunu görüyoruz. Yani şimdi şöyle bizim yaklaşık günde herhalde bir 25-30 tane form geliyor. Yani cinsel değerlendirme formu alıyoruz biz. Gerek boşanma denetleme programında gerek işte mail adresine. Yani gerçekten çok fazla şey var. Cinsel sorun var. Tamam biliyoruz erken boşalma, sertleş bozukluğu çok ama özellikle şu travmatik mastürbasyon sendromu. Yani mastürbasyon alıp başını gitmiş şu anda.
Yani mastürbasyonu azaltmaları mı lazım gençlerin hocam? Belli bir düzende mi olması gerekiyor?
Yani bunu 2-3 hafta sonra konuşacağız zaten. Çok bahsetmeyelim şimdi. Konu dağılmasın. Ama mastürbasyonu azaltmakla alakalı bir şey değil. Mastürbasyonu düzgün yapmak lazım.
Tamam.
Yani mastürbasyon cinsel ilişkiden önceki hayata ait bir cinsel eylem diyelim. Sağlıklı, doğal bir cinsel eylem. Ama sen bunu her gün yanlış yaparsan problem.
Tamam, süper hocam. Yani yaşın dönemi var. Bundan da bahsettik. Benim bildiğim bir de şu var hocam. Yanlışsam düzeltin. Genelde bu dolaşım sistemi çok önemli. Sonuçta penisi sertleştiren ve dik tutan kanın orada atar damarın iyi çalışıp orada kan basıncıyla birlikte dikleştirmesi. Bu yüzden de gördüğüm kadarıyla %90'ını vasküle vermişsiniz hocam. Kendi hastalarınızdan aldığınız rakamlar mı bu? Yoksa bir makaleden aldığınız rakam. Yani size gelenlerden yaptığınız bir oran mıdır bu?
Yok öyle ben bir oran veremem Burak tek başıma. Heh. Bu bilimsel bir veri. Yani vasküler sorunlar %70'tir. Ve zaten gördüğün gibi tedavilerin neredeyse tamamı vasküler yani atar damar üzerine kurulmuş sistem. Sinir hasarı için işte yeni kök hücre tedavisi falan çıktı ama hormonlar zaten hormonsal tedaviler. İlaçlar ayrı. Ama yani sorun şu. Tıp şunu İşte 1998 yılında Viagra kullanıma girince yani sertleşme ilacı kullanıma girince aslında dünyada bir devrim oldu. Yani çünkü ondan önce şöyleydi yani. Şöyle düşün. Yani 1998'den öncesini düşün. Çok eski değil.
Çok kötü.
Yani 10 üzerinden 6 sertliğin var ancak 7 yapabiliyorsun hayat tarzı değişikliğiyle. Başka hiçbir ihtimalin yok. 98'den sonra şurası yoktu. İlaç devreye girdi. Çok etkili gerçekten. Ama tabii ilacın da sıkıntıları var. İlaçta olmayanlar var. O zaman proteze gidiyordu iş. Ama şimdi araya bunlar gelince yani protez tedavileri azaldı. Öyle söyleyebilirim.
Bu arada onun da üreticisi Pfizer. Hani aşı komplocuları hep diyor ya bizi kısır bakacaklar falan. Ama Viagra'yı kullanırken hiç bunu düşünmüyorlar. Onu da burada bir gönderme yapalım.
Ama ilaç firmaları öyledir Burak. Yani bir taraftan iyileştirir, bir taraftan bozar.
Bağımlı yapmaya da çalışabilirler. Mesela şunu soracağım bu Viagra konusunda. Mesela size gelmiyor. Şöyle bir şey de olabilir mi? Hani az gelmelerin sebebi. Ya zaten Viagra diye bir ilaç var. Ben gideyim bunu kullanayım. Ya Viagra geçici bir çözüm benim anladığım kadarıyla. Bir seferlik. İlaçtan kastınız herhalde orada Viagra mesela ya da diğer ilaçlar.
Kalıcı bir tedavi değil. Sorunu anlık hallediyor. Yani ilişkiden önce kullanıyorsun 2 saat önce. Sorun ortadan kalkıyor.
Kalpte bir sorun yarattığını duymuştum hocam. O doğru mudur? Yine bir
yani
danışarak mı almak lazım?
Kullanırsam problem. Bak şöyle bir şey var. Dünya üzerinde doktorun yazdığı ve kalp sorunu olan bir bu yani bu ilaçları herhangi bir doktor yazdıysa kalp sorunu olan kimse olmamıştır. O hurafeler vardır işte. Tam Viagra almış işte bayan üzerindeyken kalp krizi geçirmiş.
Çok duyduk yani çok işte, evet.
Yani onlar yani şimdi şöyle sen bir arkadaş tavsiyesiyle iş doktor kontrolsüz alırsan ya bunlar petrol ofisinde bile satılıyor Burak. Ya bir petrolcü arkadaş var. Ben de benzin almıyor. Dalga geçiyor benimle. Hocam yeni ilaçlar geldi. Siz de kullanın işte. Yani anlatabiliyor muyum? Yani bunlar çikolata içine koyup kullanıyorlar. Yani Sağlık Bakanlığı engelliyor. Tarım Bakanlığı engelliyor. Adını değiştiriyorlar. Tekrar çıkartıyorlar. Herhangi bir ilaç kullanacaksanız doktor kontrolünde olması lazım. Mesela her antipsikotik ilaçla, her hipertansiyon ilacıyla bu ilaç kullanılmaz. Arkadaşına iyi gelmiş olabilir. Arkadaşının özelliği farklıdır. Sen farklısındır. Yani arkadaşına iyi geldi diye bir ilaç kullanılmaz. Yani Kanser hastası benim işte bacak ağrıma iyi geldi diye sen de kullanıyor musun kanser ilacını?
Kullanmıyorsun.
Aynı mantık yani, bu ilaç sonuçta. Doktor,
bu ilacın etkisi şu mu oluyor canım? Atar damara giden kanı mı hızlandırıyor? Yani ritim ve kalple mi? Yani daha mı çok?
Penis olarak tam etkisi o değil. Şimdi penisin içinde kaslar var. Hı-hı. Bu kaslar normalde gevşek halde duruyor. Gevşek halde durunca o damarları sıkıştırıyor. Bu ilaç bu kasları kasıyor. Kasınca kaslar küçülüyor. Kaslar küçülünce arada mesafeler oluşuyor. Oraya kan doluyor. Olay yok.
Aa, hiç yani damarla falan ilgili diye düşündüm. Bak çok
yani,
ilginç.
Tabii ama damar da genişliyor. Kaslar kasılınca damar da genişliyor.
Ama bölgesel damar yani. Bütün vücudundaki damarları genişletmiyordur. Mesela ginsengi ben biliyorum. Çok kullanılır. Ginseng kan akış hızını sanırım kan damarlarını genişletir böyle. Etkiliyor diye biliyorum. Kullanırlar mesela ginseng. Hatta yani, enerji içeceklerinde var.
Bir miktar kan akımını arttırabilir. Gençsen. Ya şimdi şöyle, o olayı ikiye ayırmak lazım bırak. Bir senin yani bir normalde sertleşme bozukluğu olmayan senin gibilerin kullandığı durum var. Bir de gerçekten sertleşme bozukluğu olanlar var. Yani gerçekten sertleşme bozukluğu, yani şimdi senin sertlik skorun.
Şimdi ben skoru düşündüm zaten. Siz yok dediniz ya, ben bu skoru deyince şunu anladım. Şunu anlamaya çalışıyorum. Mesela ben kendim de ya da izleyen bir izleyici nasıl puan verecek? Yani 10 nedir 10 yani? 10 demir çubuk mu atıyorum? Nedir yani?
Gençliğindeki sertliğin işte. Yani ya da elde ettiğin en büyük sertliğe 10 diyoruz. Yani o gençlikteki 15-16 yaşında duvar denen sertlik var ya.
Tamam.
İşte 10 üzerinden 10 diyoruz. İşerkenki halde 10 üzerinden 0. Zar zor gidiyorsan majene 10 üzerinden 5. Şimdi senin skorun 10 üzerinden 5 ise istediğin kadar ginsen kal. Sabaha kadar al, hiçbir işe yaramaz.
Bazen ama 5 benim, bazen 7 olamıyor mu hocam? Yani genelde aynı seyirde gidiyor benim anladığım.
Mesela senin skorun 10 üzerinden 8 ise ginsel kalırsan 8.5 olabilir. Zaten çok bir problemin yok senin.
Ama orada mesela moduna göre de 5 olabilir mi? Bunu anlamaya çalışıyorum. Yani bu değişken bir skor mu? Evet işte ha, oraya geleceğiz.
Dedim ya. Yani tamam. Şimdi sen diyorsan ki hocam dün akşam bir bayanla birlikte oldum. Sen diyorsan derken yani sen varsın diyorsun.
Yok yok, ben anladım. Önemli değil.
Sen diyorsan ki ben dün akşam birlikte olduğum bir bayanla 10 üzerinden 10 oldu. Dün birlikte oldum 10 üzerinden 7 olmuyor. Böyle bir şey olmaz. Yani bu fizyoloji, ya bir organ ya çalışıyordur ya çalışmıyordur. Yani evet. Sen bu şey demek, göz hikayesiyle mesela karşıda bir koltuk var. O koltuğa bakıyorsun. Diyorsun ki koltukta kimse yokken görebiliyorum ama işte arkadaşım oturunca koltuğu göremiyorum. Yani böyle bir göz olur mu? Olmaz. Dolayısıyla böyle bir bozukluk olamaz peniste. Bu performans anksiyetesi, durum, yani o andaki durum anksiyetesi diyebiliriz.
Tamam.
Bu performans anksiyetesi ilk ilişkilerde çok olur zaten. Onun için de bak, sertleşme bozukluğunun ben tanımı şu. 3 ay ve daha fazla, haftada bir ve daha fazla birlikte olduğunuz kişiyle sert ilişkiye başlayamama ya da ilişkiyi sürdürememedir.
Yani
sen diyelim ki bir gece bir defa birisiyle birlikte oldun, ilk defa benim sertleşmem olmadı dersen sertleşme bozukluğu olmaz orada. Aynı kişiyle en az 3 ay ilişkide bulunman lazım.
Hocam şimdi gelen soruları hemen veriyorum size izleyeceğimizden. Şimdi bir arkadaşımız demiş ki yüksek libido yüzünden uyku bozukluğu yaşıyorum. Uyurken sertleşmeyi nasıl önleyebiliriz? Mesela bu şöyle de oluyor mu? Erkekler yüzüstü yattığında orada yine basınç artıyor ya hocam. Biraz benim bildiğim kadarıyla böyle. Yanlışsam düzelttim. İkinci, bunu bir cevaplayalım. İkinci soruyu sonra geçeyim.
Yani bu çok yatışa bağlı değil ya. Yani böyle bir bilimsel bir veri yok. Yani sertleşme, yani uykudayken sertleşme ya da sabahları olan sertleşme doğal fizyolojik bir sertleşmedir. Oluyorsa keyfini çıkarmak lazım bence. Yapacak bir şey.
Tamam. Olmasın, bir de hocam şöyle bir şey duymuştum.
Olmasın mesela, demek gibi bir şey yok. Sabah uyanmayayım demek gibi bir şey yok.
Mesela sürtünerek mastürbasyon yapınca çamaşır üzerinden, giysi üzerinden ileride bu da sertleşme sorunu yol açıyormuş. Yani çünkü gerçek teni ve deriyi girdiğinde olmuyor. Böyle bir şey var mı, hurafe mi? Bilerekten bu arada mitleri soruyorum ki emin olalım diye.
İşte o travmatik mastürbasyon sendromunda bahsettim ya. Kişiler hep sürtünerek boşalmaya alıştıkları için
az orada almaya. Tamam.
Şimdi sürtündüğün zaman sertliğe ihtiyaç var mı? Yok.
Ah tamam gerek tamam süper.
Anladın mı? Yani o travmatik mastürbasyon sendromu ve şu anda gençler arasında çok yaygın.
Heh, çok büyük soru. Tamam, buna sonra yapacağız zaten 3 hafta sonra. Abi, beslenme tarzı bu durum.
Ona özellikle bir program ayırdım ki. Çünkü yani o inanılmaz aldı başını gidiyor. Buna birisinin dur demesi lazım.
Tamamdır hocam. İkinci soru, beslenme tarzı bu durumu etkiliyor mu? Evet, hayır da diyebilirsiniz bu arada. Bitkisel ağırlıklı
Evet,
beslenmenin
etkiler tabii.
etkisi demiş.
Etkiler tabii. Her gün hamburger yersen sıkıntı bir süre sonra.
Bitkisel mi beslenmeliyiz yoksa dengeli mi diyelim?
Ya normal dengeli besleneceksin. Aldığın kaloriye dikkat edeceksin ya.
Uyku kalitesi etkiliyor mu hocam sertleşmeyi?
Ne etkiliyor mu?
Uykulu kalitesi. Yani düzenli uyku, kaliteli uyku. Uyku ile bir alakası var mı? Hiç bildiğiniz böyle bir şey oldu mu?
Ya düzenli hayat zaten iyi bir şeydir Burak. Yani
Alkol,
spor
sigara
yapmak.
kesinlikle önermiyoruz bu arada izleyeceğimize. Bu çok önemli hocam. Bu mesajı verelim. Yani alkol ve sigaradan
Olmaz.
uzak durmaları lazım.
Sigara ile ilgili bir şeyim vardı, videom vardı. Sigara gerçekten ciddi etkiliyor. Yani şöyle sertleşme bozukluğu olan bir kişinin hayat tarzı değişikliği diyoruz ya, şu bir numara. Bu
Evet.
bir numarada sigara içiyorsa sigarayı bırakmak lazım. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Amerika'da sigarayı bırakmayanlara şu tedavileri yapmıyorlar.
Aa.
Adama nikotin testi yapıyorlar. Yani adama diyor ki git sigarayı bırak, bir ay sonra gel diyor. Geliyor ya bir ay sonra, hem kanda hem de üflemeli nikotin testi yapıyorlar. Eğer sen nikotin oranın yüksek çıkarsa seni tedaviye almıyorlar.
Çok ilginç
Adam diyor ki
ya.
benim diyor tedavimi, yani benim tedavi başarımı etkiliyorsun sen diyor. Almıyorlar tedaviye. Zaten
Güzel.
orada özel sağlık sigortaları var çok fazla biliyorsun Amerika'da. Onlar da karşılamıyor. Mesela sen sigara içiyorsan yoğun bir şekilde doktor sana bırak dedi, bırakmadın. 2 sene sonra kalp krizi geçirdin. Ödemiyor kalp krizi için masrafları.
Güzel. Aslında Türkiye'de de buna benzer bir şey yapılabilir. Ben beğendim bu olayı. Prostat masajı diye bir tedavi var mı?
Masajı konumuzla ilgili değil. Var.
Değil. Geçin direkt hocam değilse. Ben
Yani
sordum
prostat
ama.
masajı dediği şey var tabii yani. Kronik prostatiklerde ya da prostat sıvısı almak için var ama konumuzla ilgili değil.
Şey diyorlar bir de hocam. Elektroşok tedavisinde sonuçlar yüzde kaçtır demiş ama yani nasıl ya bir genelleme yapabilir miyiz bununla ilgili?
Aa, tabii uygun hastaya yaparsan %80 başarı şok dalgasında. Şu şok dalga tedavisi dediğimiz tedavi çok basit bir tedavi. Elektromanyetik akım veriyorsun penisin belli bölgelerine. Bu penisteki spazmları çözüyor. Yeni küçük kılcal damarlar oluşturuyor. Ama uygun hastaya yapmak lazım. Yani mesela ilaç etki etmiyorsa, mesela hastanın 10 üzerinden 4, ilaç aldı gene 4. Bu işe yaramaz. Olmaz. Burada bahsettim. Mesela 10 üzerinden 6, ilaç aldı 9-10 oldu. Şok dalga PRP bakımı yaparsan 7-8'e hedefleyebilirsin. Ya da ilacın dozunu düşürmeye hedefleyebilirsin. Yani şey var, yani bu biraz tabii ticarete de dökülüyor. Hani gençleştirme aşısı diyorlar şu PRP'ye, PSHAT tedavisine. Ya böyle bir şey yok. Yani hiç yani öyle 10 üzerinden 5'i, 10 üzerinden 10'u yaptığını görmedim ki Türkiye'de. Şok dalga PRP tedavisini en çok uygulayan kişi de benimdir herhalde. Yani 5-6 yıldır daha hani Türkiye'ye geldiğinden beri yapıyorum. Hiç öyle bir şey görmedim. Uygun hastalarda yani şöyle hafif birazcık da orta derece sertleşme bozukluğu olup ilaçtan fayda edenler de gerçekten çok başarılı.
Bir de hocam bildiğiniz gibi nofap şeyleri var işte mastürbasyon yapmama, porno izlememe eylemi. Bu konuda yani böyle takılan insanlar da sorun yaratır mı diye bir soru var.
NOFAP onayladığım bir şey değil. Yani onunla ilgili de videom var. NOFAP'ın hani porno filmi izleme kısmına katılıyorum. Yani porno filmi izleyerek mastürbasyon yapmamak lazım. Ama onlar mastürbasyonu yapmayın diyor. Yani o doğru bir eylem değil. Mastürbasyon uygun şekilde yapılırsa sağlıklı bir cinsel eylem.
Niye
Sonra
yapmayın diyorlar hocam? Ben ilginç geldi bana. Sebebi var mı?
hiç yapmayın, hiç boşalmayın diyorlar. İşte yani bir takım hormonlarınız bozuluyor, işte enerjinizi kaybediyorsunuz filan. Evlenince sanki ilişkiye girmeyeceklermiş gibi.
Sonuçta
Yani
vücut yani çok fazla farkını anlamıyordur.
onu not al da travmatik mastürbasyon sendromunda NOFAP'ı konuşalım.
Tamam, bunu not alın, ekip dinliyor biz zaten. Bu soruyu beğenmedim. Ben geçeceğim ama cevaplamak isterseniz cevaplayabilirsiniz. Genel eve gitmenin bu konuya etkisi olabilir mi demiş.
Ya
Yani.
ilk cinsel deneyimin güzel olması lazım. Yani genele biraz problemli. Yani şimdi şöyle düşünmek lazım. Yani genel evde ortam çok uygun değil. Kadınlar çok uygun değil. Yani hani ilk cinsel deneyimin orasında olması çok tartışılır. Yani ilk cinsel deneyimin yani nasıl olması gerektiği konusunda da bir fikir birliği yok. Tıpta öyle bir şey de yok. Yani normalde sağlıklı bir biri evlenir, işte düzenli ilişkiye girer ya da kız arkadaşı olur ya da partneri olur, düzenli ilişkiye girer. Yani böyle hayat kadını diyeceğimiz tabirle parayla ilişki yaşamaması lazım. Sağlıklı da değil.
Bir yaş şeyi var mı hocam tıp dünyasına tavsiye eden? Yani şu yaşta ilişki, ya tabii ki yasa olarak 18 artı.
18. 18 bazı ülkelerde 21.
Bir de şöyle bir soru var hocam. Yavaştan sonlandıracağım soruları. Erkekler mesela bir defa boşalırken kadınlar multi orgazm olabiliyor bu esnada. Yani iki kere, üç kere vesaire. Aradaki evet. Fark nedir demiş.
Kadınların orada... cinsel döngüsü, bak erkeklerin cinsel döngüsü şu ya. Şuraya çiziyorum Burak, gözüküyor mu?
Hocam şanssızlığımızı çizin de görsünler. Müjde Gül Hoca göstermişti. Çok şanslı bak, kadınlar ya.
Kadınların cinsel döngüsü şöyle diyor. Gelir, zevk alır, orgazm olur. Erkekler gibi sıfıra düşmez. Şurada kalırlar bir süre.
Uyarım uzun.
Kimse gerekli uyarı bir daha olabilir. Ama bu tabii olabilir. Olmayabilir. Hmm. Ama olabilir. Erkeklerde çok zor yani. Erkeklerde illa düşer sonra tekrar çıkabilir hemen. O ayrı. Ama kadınlar düşmeden tekrar tekrar olabilir. Onun için diyoruz ki cinsellik ve evlilik konusu geldiğinde konuşacağız. Eğer birisi erken yani ilk kime orgazm olmak gerekiyorsa kadının olması lazım. Eğer kadın orgazm olursa ilişkiye devam edebilir. Etme ihtimali yüksek. Ama erkek olursa devam edemez. Biter.
Erkekler diyor ki biz bitmişiz. Dram. Buna bayılıyorum ya. Şimdi hocam güzel bir soru var. Sertleşme mekanizmasındaki ve bozukluğundaki etkin kasları anlatır mısınız? Bu pelvik kasları mı yoksa başka kaslar mı? Onu da gördüm sorularında. Mesela pelvik egzersizleri yaparsak iyi olur mu diye. Hangi kaslar bunu etkiliyor genelde?
Yani şöyle sertleşme, yani penisin dik durmasını sağlayan kaslar var. Penisin sertleşmesini sağlayan kaslar istemsiz kaslardır. Penisin içinde onlar. Yani onlar bizim kalp kasımız gibi. Bak bu soru gelmişken söyleyeyim. Sertleşme yönetebileceğimiz bir durum değildir. Haz alırsan sertleşme olur. Haz almazsan sertleşme olmaz. Yani şöyle, mesela şu anda kalbini hızlandırabilir misin?
Hayır.
Yavaşlatabilir misin?
Hayır. Aynı peki. Mantık mı yani? Aynı.
Tabii. Hızlandırman için ne yapman lazım? Kalkıp koşman lazım. Ya da çok heyecanlanman lazım. Sertleşmen için haz alman lazım. Haz alırsan, yani zevk ve haz gelirse sertleşme otomatikman olmak zorunda. Vücut böyle kodlanmıştır. Yani mesela bir yemek yersin, bağırsağından geçip gider. Nerede kontrol? Sadece çıkarırken biraz kontrol edebilirsin. O da en fazla 24 saat. Yani bazı kaslarımız istemsizdir.
Yani penisin, bu eğitilebilecek istemli kas değil. Bu çok önemli oldu. Çok,
penisin
çok
içindeki güzel. Kaslar eğitebileceğimiz kas grubu değil. Düz kas grubu, kalp kası gibi çalışır. Ya çalışır ya çalışmaz. Ha, onların söylemeye çalıştığı şeyi ben biliyorum. Makat bölgesinde Kegel kasları dediğimiz kaslar var. O bölgeyi kuvvetlendiren kaslar. Ama bunlar sertliği daha iyi yapmaz. Bunlar biraz bir şeyde kullanıyoruz. İşte boşalmayı denetleme programında kullanıyoruz. İlişki sırasında o kasları gevşek bırakmak lazım ki boşalma olmasın diye. Çünkü boşalma denetlenebilir bir şeydir. Ama o bölgeyi kastığın zaman, sıktığın zaman boşalma refleksini ortaya çıkar.
Hocam,
o da
şimdi
boşalma için kaslar. Sertlik için değil.
Tamamdır. Şimdi güzel bir soru var. İşte doktora gitme çekincesinden nasıl kurtulabiliriz? Yani şunu ben ekleyerek sorayım size. Hasta size geldiğinde nasıl tedavi ediyorsunuz? Yani şöyle olmadığına eminim. Aha sende sorun var gel ya falan değil tabii ki. Bu iş sonuçta bu sizin mesleğiniz. Yani siz orada bir penise baktığınızda organ olarak. Yani nasıl beyine bakan beyin cerrahı beyni organ olarak görüyorsa. İşte Müjde Gül Hoca için de rahim vesaire. Sizde de aynı oluyordur ama. Yani bu çekmeyi nasıl kurtulabilirler? Yani kişiler nasıl bir tedavi Burak, uyguluyorsunuz?
Burak hasta geldiği zaman bu anlattıklarımın hepsini 20 dakika içinde kafamdan geçiriyorum.
Hı hı.
Yani hastayla konuşurken bu bir davranış sorunu mu, bilinçaltı mı, psikolojik mi, fizyolojik mi, fizyolojikse ne olabilir? İlaç kullanmış mı, sonucu ne, Doppler mi yapayım? Doppler varsa ne yapayım, protez mi?
Bunların algoritma insanı, gibi bir nevi yani kafanızda.
Bu bir şey gibi yani. Hani gözün hasta doktora gidiyorsun tanmıyorsun. Penisin de hasta doktora gidiyorsun tanmaman lazım. Yani ama bu tabii kültürel de bir şey Türkiye'de. daha çok böyle hani tıbbi nedenlerle yani kültürel yani hani cinsellik biraz şey gibi, tabu gibi. İktidarsız bak. Türkçesi iktidarsızlık yani düşünebiliyor
İktidar
musun?
direkt güç demek, güç merkezi.
Dünyada hiçbir yerde sertleşme bozukluğunun karşısında iktidarsızlık değildir. Böyle bir şey yok.
Aa,
Evet,
sadece bizde.
yani sertleşme bozukluğu. Türkiye'deki karşılığı iktidarsızlık.
Yani erkeğin otoriteyi bir nevi kaybetmesi gibi. Çok
Aynen
kötü
öyle.
ya. Çok
Yani
kötü.
iktidarını sertleşmesini kaybeden bir adam iktidarını kaybetmiş gibi düşün. İktidarı kaybeden adam her şeyi yapar.
Ya şey çok garip hocam. Tabu bir konu evet Türkiye'de. Biz bu yayınlarla açmaya çalışıyoruz. Gençlerde bu sorun yok hocam. Hani gençler açık daha açık görüşlü, daha iyi araştırıyor ama orta kuşakta biraz görüyorum. İşin komiği tabu ama herkesin de merak ettiği bir şey. Ya ben Haydar Dümen'in cidden şakasını okumazdım. Yani insanlar neyi merak ediyor? Bunu anlamaya çalışırdım. Adam da ciddiyetle de cevap verirdi yani yılmadan. Yılmadan aynı sorular. Yani herkesin merak ettiği, yanlış bilgi öğrendiği Google'a giriyor, ilk siteden alıyor. Bizim bu yayınlardaki amacımız da buydu hocam. Doğru kişiden doğru bilgileri verelim. Tamamen bu amacımız. Son bir iki tane soru alıp hocam sizi yormayacağım. Doktora gitmek bunu geçtim. Güzel. Bu çok özel bir soru gerçi. Roktane diye bir app varmış hocam. Sivilce yapı cinselliği etkiler mi demiş. Yani sertleşme diyelim biz bu konu sertleşme.
Roaktan diye bir ilaç etkileyebilir. Yani ama şöyle söyleyeyim. Mesela daha önce de söyledim ya. Sertliğin 10 üzerinden 10 ya. Bu tür ilaçlar 10 üzerinden 8'e 7'ye düşürebilir. Böyle 4'e 3'e düşürmez yani.
O geçiş okey.
Yani
Son
viskiyi
soru.
seviyorsan başka bir sorun vardır.
Kan ve et penisi farkı nedir? Ben ilk defa duydum. Böyle ikili bir ayrım var mı demiş bir izleyicimiz.
Kan penisi, et penisi. Duymadım.
Ben de duymadım.
Duydun mu sen?
Tamam. Sanırım bu
Sadece
cevabı da
o da duymamış.
damar dolanıklığı, AVM ve fibromiyajilin sertleşme üzerinde etkisi var mı? Sanırım vardır. Yani bunu konuştuk diye biliyorum ama.
Yani fibromiyalji var tabii. Yani fibromiyalji hastalarında mesela peniste peyronie plakları oluşuyor. Olabilir, var olabilir. Olmayabilir, olabilir. Ama yani bu ana sebeplerden birisi değil. Bunu söyleyeyim. Çok sık gördüğümüz bir şey değil.
Tamamdır. Eklemek istediğiniz bir şey var mı hocam? Yaklaşık 50 dakika oldu. 51 dakika. Planladığımız gibi bir saate yakın dolu dolu bir yayın oldu. Aklınıza gelen, eklemek istediğiniz bir sonraki yayında konuşacağımız konudan bahsedebilirsiniz. Haftaya pazartesi yine 9'da.
Erken boşanmayı konuşacağız. O böyle daha böyle sıkıntılı bir durum bence. Yani sertleşme bozukluğu için bir şekilde insanlar yani sayı da işte 300 milyon, en azından 30 milyon geliyor ama erken boşanma için durum çok daha kötü. O daha böyle şey bir konu.
Şunu da
Daha
sorayım hocam.
kapalı bir konu. Yani onu konuşmak güzel olacak diye düşünüyorum. Yine
Steroid ve
böyle karar
supplementleri sormuşlar hocam. Yani etkisi var mı diye. Bu protein
değil.
tozları, supplementler, protein tozları, steroidler bu kullanıyor ya sporcular. Vücut
Yok işte.
geçti.
Protein tozlarının bir yan etkisi yok ama steroidler hormonsal bozukluk yapıyor. Mesela bunu da en sonda infertilite kısırlıkta konuşalım. Yani steroid hormonları testosteron hormonu gibi davrandığı için başlangıçta çok iyi geliyor. Ama sonra da vücudun kendi mekanizmasını bozduğu için sertleşme bozukluğu yapıyor. O hormonsal nedenlere giriyor.
Hocam bu arada harika bir yorum var. Hocam daha gelmedik nereye gidiyorsun? Cinselliğin dersi de mi böyle kısa? Hani arkadaşlar yani bir saat bence çok dolu dolu bir yayın oldu. Hocamız sabahtan beri çalışıyor. Onu da yormak istemiyorum.
Yok,
Bu arada
sorun değil. Konuşuruz. Soru varsa cevap
geldikçe
verir.
ben yöneltiyorum hocam kaliteleri. Ya bu sünnetin zararı var mı? Açıklar mısınız hocam demiş. Bir zararı var mı?
Sünnet hikayesi bitmez.
Bitmez değil mi?
Yani bilimsel olarak bir zararı yok. Yani ama insanların kişisel tecrübeleri var. Yani tabii sünnetin doğru yapıldığını farz ediyoruz. Yanlış sünnetlerde her zaman sorun olur. Her yanlış ameliyat problemlidir. Yani şu anda bilimsel olarak sünnet olmuş kişilerde sertleşme bozukluğu, erken boşalma, cinsel isteksizlik gibi bir durum genel olarak ortaya çıkmıyor. Ama tabii hani bize de çok benim sünnet videomun altında inanılmaz yorumlar var. Bakarsın bir ara. Yani
Tartışmışlardı sanırım ben görmüştüm. Bayağı bir minnet.
sünnet işte şöyledir, katliam yapıyorsunuz vesaire falan. Ben çok sünnet yapan birisi değilim zaten. Yani hani vaktim yok sünnet yapmaya daha doğrusu. Ama yani sünnet sağlıklı bir eylem. Şu anda bir tıbbi bilgilerimiz bunlar. Kim ne derse desin. İnsanların başına kötü şeyler gelmiş olabilir ama o kendisini ilgilendirir.
Son olarak liseliler için cinsel tavsiye verirsiniz diyorlar. Malum Z kuşağıyız diyorlar özellikle. Evden çıkamıyoruz diyorlar. Karantina da var.
Abi bak Z kuşağıyla ilgili o kadar çok video var ki kanalımda. Ya bak mastürbasyon nasıl yapılır diye video yaptım. 10 dakika elimle anlattım. Ya tabii kendi penisimi kullanmadım. maket penis kullandım. Daha ne anlatayım onlara? Yani
ben burada...
O kadar çok video yaptık ki onlarla ilgili. Kanaldan takip edebilirler açıkçası. Orada çok güzel videolar var. Yani Z kuşağının şu anda yapması gereken önemli şey doğru düzgün mastürbasyon yapmaları, porno ile mastürbasyonu ayırmaları. Yani porno film izlerken mastürbasyon yapmasın, mastürbasyon yaparken porno film izlemesin. Aksi halde travmatik mastürbasyon sendromuna giriyor. Uyarı şeklin çok değişiyor. Uyarı şeklin değişince bu bir ciddi bir sorun. Bundan bahsedeceğim bir şeyde. Travmatik mastürbasyonda. Niye böyle oluyor?
Kanalınızda gösteriyorum. Burada hocam uzun hakikaten şey de göstermiş. Ya porno konusunda ben de katılıyorum hocam. Porno hem kadını hem erkeği aşağılayan yapay bir şey. Dünyada hiçbir yerde arabası bozulduğu için böyle bizim Erika Lust vardır. Feminist porno film yönetmeni o da ama eleştirel bir kısmı var. TED konuşması. İşte Watermelon Boobs, Blonde Woman, arabası bozuldu diye işte blowjob yapacak. Böyle bir dünya yok arkadaşlar. Yani gençler bu dünyadan uyansın, doğru bir partner bulun, sevin, güvenin, sevgi ve güven temelli bir ilişkiniz olsun. Gerisi zaten gelir. Zaten şu an tabii ki durumlar kötü biliyoruz ama öncelikle kendinizi tanıyın arkadaşlar. Hocam harika bir yayın oldu. Ben çok
eşitlik her zaman en iyisidir, onu söyleyeyim. Yani şu anda tabii dünya üzerinde tek eşitlik tartışılıyor. Çok eşitlik de tartışılıyor. Homoseksüellik tartışılıyor, transseksüellik. Bunlar hep tartışma konusu. Ama dediğim gibi aslında tıbbi olarak normal diye bir şey yok. Beklentiler var. Hani bazı beklentileri yerine getirdiğiniz takdirde tıbbi olarak normalsiniz deniyor. Ama sen de dediğin gibi yani karşılıklı mastürbasyon yapıyorlar ve mutlular. Buna şimdi anormalsin diyemezsin.
Yani onların kendi dünyası.
Yani burada şey var hani... Cinsellikte mutluysan onu elde tutman lazım. Ben bazen çiftlere söylüyorum diyorum ki hani bir takım değişiklikler yapabilirsiniz. Yapın mutluysanız, seviyorsanız devam edin. Sevmiyorsanız bırakın. Denemekten bir şey ifade şey çıkmaz yani bir sıkıntı çıkmaz. Ama en önemli şey mutlu olduğu şeyi elde tutabilmektir. Mutluysan elinde tut. Yani ama tabii şöyle ilişki babında diyorum. Hani porno filmi izlerken mastürbasyon yapıyorum ben mutluyum diyorsan o normal bir şey değil. Onu yapmaman lazım.
Bu arada bizim Müjde Gül Hoca'yla yayında çok ilginç. Bu 31 nereden geliyor? Arkadaşlar izleyin. Çok ilginç bir geliş yeri var. Neden 31 deniyor halk arasında mastürbasyona? O da spoiler olsun. O da yayınlarımızda vardı. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten güzel bir yayın oldu. Derken Gökhan Bey son soru sordu. Bu biraz teknik bir soru sorayım onu. Burak Bey hocama sorun. Bilmiyorum bu hastalığı bu arada. Peyronie diye bir hastalık varmış. Bu hastalığında sertleşme bozukluğu yapar mı? Ve şok dalga tedavisi Peyronie hastalığına çözüm olur mu? Teşekkürler demiş. Bu hastalık ne hocam?
Yani şimdi Peyronie hastalığı dediğimiz şey ne biliyor musun? Şu havuzdan anlatayım. Şimdi bu havuzu esnek gibi düşün. Doldukça genişleyecek ya. Büyüyecek, evet. Genişleyecek. Burasının betonla kaplı olduğunu düşünün bir yerine. Ne olacak? Burası genişleyemiyor. Yani şimdi yerde kalmadı. Bak şurada şöyle penis diyelim. Normal böyle.
Tamam. Kalınlaşmıyor yani.
Şimdi şurada bir kireçlenme olduğunu düşün zar kısmında. Burası kan buraya geldiği için yani burası kanlanamadığı için penis bir süre sonra dönüyor.
Aaa.
Şuradan dönüyor. Ya eğrilik ya sertleşme bozukluğu ya da ağrı oluyor. Şok dalga tedavisi eğriliği düzeltmek için yapılmaz. Buradaki plağı sabitlemek için, ağrıyı gidermek için ve plağın etrafını kanlandırmak için yapılır. Peyronie hastalarında hepsini kullanıyoruz. Yani şok dalgası, PRP, vakum, ilaç tedavisi hepsini kullanıyoruz. Eğrilik fazlaysa, 60 derecenin üzerindeyse yani senin eğriliğin şöyleyse ilişkiye giremezsin. O zaman ameliyat olmak lazım.
Ama şöyle... Bizim bu eğrilik bayağı fazla herhalde yani.
Öyle işte 60'ın üzerindeyse şey olmaz, ilişkiye giremezsiniz. Ama şöyleyse mesela ilişkide hafif sorun yaratıyorsa bazı aletlerle onu düzelttirebiliyoruz. %10, %15 düzelebiliyor. Tabii başlı başına bir hastalık. Peyroni ile ilgili de 2-3 tane videom var. Şimdi kök hücre yapılıyor yeni. Yapıyoruz Peyroni'de. O da başarılı falan böyle.
Süper hocam. Çok teşekkür ediyorum bize vaktinizi ayırdığınız için. Güzel bir seri olacak hocam ve insanlar bilgilenecek buradan. Kanalınızda ben gösterdim zaten. %99 biliyorlardır. 200 bandında bir izlenme yakaladık. Bence hiç fena değil. Zaten bu yayının kaydı düşecek. Birazdan YouTube'a düşecek. Lütfen izleyeceğimizde paylaşsınlar arkadaşlar. Utanmayın. Eminim bir arkadaşınız için izliyorsunuzdur ama o arkadaşınıza paylaşın en azından yayını. hocam çok teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın.
İyi akşamlar. Haftaya görüşürüz.
Görüşürüz hocam.